Mukaddime İbni Haldun 6. Kaset 1. Yüz Devletin ve yönetiminin oturmuşluğu, ordusu ve aylıklı koruyucularıyla onun yönetimini ayakta tutmasını el verir. Kamunun içine yerleşmiş teslim olma gerektiği yolundaki duygu, onun savunma güçlerine destek olur. Kimse karşı gelme ve baş kaldırma eylemini düşünmez. Kamu böyle bir eylemi kabul etmez. Böyle bir tutuma kesinlikle karşı çıkar. Tüm gücünü harcasa bile kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Bu ortamdaki devlet, baş kaldıranlardan ve başa geçmek için çekişenlerden kurtulma olanağını daha çok bulabilir, daha çok güvenlikli olabilir. Teslim olma ve baştakilere boyun eğme alışkanlığı yerleştiği için. Bu ortamda kimsecikler baş kaldırma duygusunu gizli gizli taşıyıp içinde yaşatamazlar. Baştakilere boyun eğmekten vazgeçmeyi içten içe düşünür olamazlar. Dolayısıyla devlet kargaşadan ve boylardan, aşiretlerden gelebilecek bozgunculuklardan daha güvenlikli olur bu ortamda. Ne var ki devletin bu durumu sürerken kendi yapısında çözülme oluşur. Besinden yoksun bir gövdenin doğal ısısındaki durum gibi bir durum görülür. Ve devlet sonunda belirli olan süresini doldurur, ömrü biter. Her süre belirlidir, yazılıdır. Tanrı gece ve gündüzü de ölçer. Bilesin ki daha önce de söz edildiği gibi ilk aşamasında devlet ilkellik dönemindedir. Buna uygun olarak halka arkadaşça sevecen davranır. Harcamaları aşırılıktan uzak olur, mal varlıklarını el atmaktan sakınır, vergi toplama işlerine fazla dalmaktan kaçınır, maliye konularında uzmanlaşma çabalarından ve mal toplama girişimlerinden saymanlar, vergi toplama görevlileri konusunda titizlik göstermekten, vergi toplama konusunda inceleyip sık dokumaktan uzak kalır. Bu dönemde savrukluğa ve bol harcama yetecek neden de yoktur. Onun için devlet çok mal biriktirme gereğini duymaz. Sonra giderek devlette başka yerleri ele geçirmeler olur, devlet büyür ve güçlenir. Bu durumsa zengince yaşama götürür. Bu nedenle harcamalar artar, devlet egemeninin ve genel olarak devlet adamlarının harcamaları kabarır. Hatta bol harcayarak yaşama biçimi kent halkına da geçer. Devlette meydana gelen bu tutum, asker ödeneklerinin ve devlet görevlilerinin ücretlerinin artırılmasını doğurur. Giderek zengince yaşam daha gelişir, harcamalardaki savrukluk çoğalır ve bu durum halk içinde de yayılıp yaşam biçimine dönüşür. Neden ki halk hükümdarının dinine ve törelerine uyar. Savrukluk gelişince devletin egemeni çarşı pazarlardaki alım-satım fiyatlarına da vergiler koyma gereğini duyar. Devletin gelirlerini çoğaltma zorunluluğundan dolayı duyar bu gereği. Çünkü kent halkının bolluk içinde yaşadıklarının tanığı olan zevk düşkünlüğünü görüyordur. Ve çünkü sarayının harcamaları ordusunun gerekli ödeneği için buna zorunluluk duyuyordur. Zengince yaşam alışkanlığı ve töreleri giderek daha da artar. O zaman alım-satımlara konulan vergiler de bu yaşam giderlerini karşılamaya yetmez. O sırada elinin altındaki uyruğunun malına ve servetine el uzatmakla ve onu ezmekte daha ileri giderek gücünü gösterir. Devlet görevlileri halkın mallarından devlete mal toplamaya doğru ellerini daha uzunca uzatırlar. Alım-satım vergisi toplarlar, ticaret yaparlar, kimi durumlardaysa bir kuşku üzerine hatta buna gerek kalmaksızın paralara el koyarlar. Bu aşamada devlette temel güçlerde çözülme ve kocamışlık olmuş olacağı için asker yönetime karşı yüreklice çıkışlarda bulunur. Komutanların bu tür çıkışlarından her zaman çekinilir ve o nedenle armağanların yatıştırıcılığıyla ve onlar için yapılan bol harcamalarla içlerindeki duygularını, kabarmalarını yatıştırma yoluna gidilir. Devletin başındaki bundan başka yol bulamaz. Bu arada devlette, devlet adına vergi toplayanlar, çok vergi topladıkları, toplanan vergiler de ellerinde bulunduğu ve bu alandaki etkileri, yetkileri geniş olduğu için büyük servet edinirler. Bu nedenle devlet adına toplanan mallardan kendileri için biriktiriyorlar diye dedikodular yöneltilir. Yarış ve kıskançlık nedeniyle birbirlerini çekiştirmeleri de alıp yürür. Bunun sonucunda geniş çapta cezalandırmalara uğrar bunlar ve bunların birbiri ardından mallarına el konulur. Sonunda servetleri ellerinden gider. Devletin kendilerine yönelik ululuğu, iyiliği de kalmaz. Bunların ellerindekiler koparılıp alındıktan sonra devlet bu kez bunların dışındaki halktan servet sahiplerine geçer. Bu aşamada kocamışlık devletin koruyucu gücünde de oluşmuştur. Koruyucu güçler diledikleri kesimlere uzanıp ezme güçlülüğünü pek gösteremezler. Bu aşama devletin sahibinin politikası, mal ve para dökerek işleri idare etme politikasına dönüşür. Çünkü o bu politikayı kılıçtan daha geçerli sayar. Kılıca pek gerek duymayacağı için. Bolca mal ve para dökünce de mal varlığına çok gerek duyar. Harcamaları arttırabilmek ve orduya daha çok harcamada bulunmak için. Ne var ki döktüğü mal ve para istediğini elde etmesine, dilediğine ulaşmasına yetmez. Devletteki kocamışlık gelişir. Bu yüzden çevre halkları yüreklenip baş kaldırmaya yönelirler. Bu dönemlerin her birinde devletin dayanakları çözülür. Tüm bu gelişmeler de onu ölüme biraz daha yaklaştırır. ve ele geçirmek isteyenlere yem olabilecek bir duruma gelir. Öyle ki ele geçirmeye yönelen olduğunda yöneticilerinin elinden hemen çekip alabilir. Ele geçirmek ve başa geçmek isteyen devlet yine yaşar ama çözülerek. Yıkılana dek çözülmesi sürer, yakıtı bitmiş ve sönmeye yüz tutmuş bir kandilin fitilindeki güçsüz parlayış gibi. Tanrı, işlerin sahibi ve oluşların düzenleyip yaratıcısıdır. Ondan başka Tanrı yoktur. 48. Bölüm. Devletin sınırlarının önce genişleyip sonra devlet yıkılana ve yok olana dek aşama aşama daralması. Bu mukaddimenin 3. ana bölümü olan halifelik ve devletin anlatıldığı bölümlerden birinde her devletin ülkeler ve iller içinde alabileceği ve ötesine geçilemeyen sınırdan bir payı olduğu anlatılmıştı. Bunun bir gerçek olduğunu, devletin koruyucu güçlerinin çevreyi, sınırları korumak için dağıtılması ve bir yerde tükenmesi, ölçüsüne vurmakla anlayabilirsin. Dağıtılan güçler bir yerde tükenecektir. İşte bu güçler nereye dek yetmişse orası sınırdır. Bu sınır, devletin ülkesini başka kesimlerden ayırarak bir kemer gibi çevreler. Bu kemer ilk başta ne kadarsa, o kadarıyla kuruluş dönemindeki devletin sınırlarını oluşturur. Başka bir dönemde eğer devletin koruyucu güçlerinin sayısında bu döneme göre bir artma, bir çoğalma olmuşsa kemer genişleyebilir. Her dönemin sınır kemeri bir öncekinin oranına daha geniş olabilir. Tüm bunlar devlet ilkellik özelliğini, keskin ve kaba yüreklilik görüntüsünü taşıdığı sürece olur. Ama ne zamanki gücü ve yengi gücü gelişir, devletin gelir kaynaklarındaki artmayla birlikte mutluluk ve geçim olanakları artar, zengince ve kentçe yaşam denizinin göz kamaştırıcılığı belirir ve ne zamanki kuşaklar bu ortamın alışkanlıkları içinde büyüyüp yetişir, o zaman koruyucu güçler incelir, bu güçlerin çevreleri de incelmeye başlar. Bundan sonra içlerine korkaklık ve tembellik çöker. İlkellikten ve ilkelliğin kaba çizgilerinden ayrılmakla birlikte erkeklikten ve yüreklilikten sıyrılıp uzaklaşmaya, insilah, yol açan yerleşik yaşamın verdiği uyuşukluğa alıştıkları için. Ve kendilerini başa geçme çabasında ve çekişmelerinde üstün gelme tutkusuna kaptırdıkları için. Bu tutku birbirlerini öldürmeye götürür. Sonunda böyle şeylere girişmesinler diye hükümdar bunların dizginlerini kısar. Bununla da kalmayıp ileri gelenlerini ele başlarını öldürmeye dek gider. Böylece koruyucu, devleti kuran, devlete dayanak olan, güçlerden, emirler ve önemli kişiler tükenir. Buna karşılık uyruğun ve yönetilenlerin sayısı artar. Bu da devletin sınırlardan içe doğru çekilip küçülmesine yol açar. Devletin koruyucu güçleri kırılmış ve devletteki birinci çöküntü başlamış demektir artık. Birinci çöküntüyle anlatılmak istenen, daha önce de belirtildiği gibi, devletin ordusundaki ve koruyucu gücündeki çöküntüdür. Bu çöküntü, harcamalardaki savrukluğa da yol açar. Neden ki o sırada koruyucu güçlere büyüklük, ululuk gösterme tutkusu musallat olur. Hiçbir sınırda kalmayarak alabildiğine verirler kendilerini büyüklük gösterisine. Yemede, içmede, giyimde, kuşamda, köşkler, saraylar edinmede, keskin silahlar kullanmada ve güzel atlar bulup haralara çekmede birbirlerine üstün gelme yarışına girişirler. Dolayısıyla gelirleri giderlerini karşılayamaz duruma gelir. Ve böylece devlette görülmesi doğal olan ikinci çöküntü yani mali yönden olan çöküntü, devlet gelirlerindeki çöküntü kendini gösterir. Bu iki çöküntü yüzünden devlette olayların üstesinden gelememe, acizlik ve çözülme görülür. Ve bu arada ileri gelen takımın birbirleriyle çeşitli yarışlara girmeleri, çekişmeleri, dalaşmaları da olur. Birbirlerine düşerler ve bu yüzden komşu toplumlara ve kendileriyle savaş durumunda olanlara karşı güçlerini yeterince gösteremezler, kendilerini savunamazlar. Bu sırada sınır halkları, çevredekiler, komutanlar, arkalarındaki devletin güçsüzlüğünü anlayınca kendilerinde güç görmeye başlarlar. Bağımsızlık savaşımına girişirler. Ellerindeki illerde bağımsızlıklarını duyururlar. Devletin sahibi artık onları ana caddeyi çekemez. Bu yüzden devletin sınırları daha önce vardığı noktalardan beriye doğru kaymaya, kemer daralmaya başlar. Bu kez daralan bu sınırlar içinde devlete çeki düzen vermeye girişilir. Ne var ki sonunda bu dar sınırlar içinde de kalınamayacak bir oluşum belirir ve daha önceki sınırlar içindeyken olanın tıpkısı olur. Yani koruyucu güçlerde güçsüzlük, tembellik ve devletin mal varlığında, gelir kaynaklarında azalma. Bunlar olunca devletin sahibi, devlet yönetiminin dayalı bulunduğu orduya, maliyeye, illere ilişkin yasalarını değiştirir. Gelir ve gider, koruyucu güç ve il arasında denklik sağlansın, gelirlerin harcamalara göre dağılımı düzenli olsun da durum düzelsin ve işler yoluna girsin diye. Yeni düzenlemeye gidilir. Tüm alanlarda eski yönetimdekilerle karşılaştırmalar yapılır. Ne var ki bozukluklar yine her yönde belirir artarak. Bu aşamada bir önceki dönemde beliren bozukluklar bir sonrakinde de belirir. Devletin sahibi, devletin bir önceki sahibinin tutumunu gösterip yeni düzenlemeye gider. Yeni düzenleme alanlarında bir önceki düzenleme alanlarındakiler göz önünde tutularak karşılaştırmalar yapılır. devletin sahibi her dönem ve aşamada yinelenerek ortaya çıkan ve her kesimi saran bozuklukları bu yeni düzenlemeyle giderebileceğini sanır. Giderek devletin son sınırı da daralır ve bu dar kemer devletin sınırı sayılır. Daha önce olduğu gibi. Ama bu yeni sınırda da bir önceki sınırdayken olanlar türünden olgular görülür. Bozukluklardan ötürü kendilerinden önceki dönemlerin yasalarını değiştirme yoluna gidenlerden her biri yeni düzenlemeye girişirken bambaşka bir devlet kuruyormuş gibi davranır. Yepyeni bir devlet kuracakmış gibi gözükür. Devlet yıkılana dek bu girişimler öyle sürer. Sonunda çevrelerindeki toplumlar uzanıp saldırarak üstünlüklerini gösterirler, eski devletin yerinde bir başka devlet kurarlar kendileri için. Böylece Tanrı'nın yıkılan devlet için belirlediği son gerçekleşmiş olur. İslam yönetiminde de bu gerçeği bulabilirsin. Baksana, İslam yönetiminin kemeri, sınırları, fetihlerle ve toplumlara yaptıkları baskınlarla nasıl genişlemiş, giderek elde ettikleri mutlulukla ve yaşam olanaklarıyla koruyucu güçleri ve sayıları nasıl artmıştı? Derken Emevilerin devleti yıkılmış, Abbasiler üstünlük sağlayıp devlet kurmuşlardı. Zamanla zengince yaşam, lüks, savrukluk, gösteriş yoğunlaşmıştı. Kentsel yaşam doğmuştu çünkü. Bu yüzden giderek bozukluklar kendini gösterdi. Devletin Endülüs'teki ve Batı Afrika'daki sınırları kopup daraldı. Çünkü buralarda Emevilerin yani Mervanoğullarının ve Alevilerin devletleri kuruldu. Bunlar kemerin bu iki sınırdaki kesiminden koparıp aldılar. Giderek Harun Reşit oğulları arasında da anlaşmazlık baş gösterdi. Her yönde ve yörede Alevi çağrıcılar, dâiler ortaya atıldılar ve kendileri için devlet kurdular. Sonra Mütevekkil öldürüldü. Halifelik dönemi miladi 847-861. Emirler halifelere karşı bağımsızlıklarını gösterdiler. Kendi bulundukları kesimlerde halifeleri etkisiz duruma getirdiler. Valiler çevredeki illerde bağımsızlıklarını duyurdular. Böylece buralardaki haraçlar kesilip devletin gelir kaynakları arasından çıkmış oldu. Buna karşılık devletteki gösterişli yaşam daha da arttı. Mutazıt başa geçince halifelik dönemi miladi 892-902 devlet yönetimindeki yasaları değiştirip yeni yasalar koydu. Çevre illerini belirli kira karşılığında mukata yoluyla o illeri ele geçirmiş olan valilere verdi. Örneğin Saman oğullarına Mavere-un Nehri, Tahir oğullarına Irak'ı ve Horasan'ı, Safar oğullarına Sint ve İran kesimlerini, Tulun oğullarına Mısır'ı, Alep oğullarına Kuzey Afrika'yı böyle vermişti. Arap yönetimi öylece sürdü. Sonra Arap olmayan toplumlar baskın geldiler. Buveyh oğulları ve Deylemliler İslam yönetimi içinde bağımsızlıklarını duyurdular ve halifeleri kendi kesimlerinde etkisiz duruma getirdiler. Saman oğulları Mavere-un Nehir'deki bağımsızlıklarını sürdürdüler. Fatımiler Batı Afrika'dan Mısır'a, Şam'a uzanıp buraları ele geçirdiler. Sonra Türklerden Selçuklular devlet kurdu. Bunlar İslam illerini ele geçirdiler ve halifeleri bulundukları illerde sözü geçmez duruma getirdiler. Devletleri yıkılana dek onların durumları da böyle sürdü. Halife Nasır, halifelik dönemi miladi 1180-1125, döneminden başlayarak Abbasi halifelerinin bağımsızlık alanlarının sınırları Ay Ağılı'ndan daha dar bir duruma gelmiştir. Bu da Arap Irak'ı, İsfahan, İran kesimleri ve Bahreyn'den oluşuyordu. Devlet böylece biraz daha sürdü ve sonunda Tatar ve Moğol hükümdarı Duşa oğlu Tuğla, Tuluy oğlu Hülagu Han eliyle yıkılıp gitti. Miladi 1258'de. Moğolların Selçukluları da alt edip ellerindeki ülkeleri aldıkları sırada. İşte böyle devletlerin sınırları başlangıçlarındaki sınırlarına oranla gittikçe daralır. Devlet yıkılana dek bu daralma aşama aşama dönem dönem sürer. İster büyük ister küçük olsun tüm devletlerde bu gerçeği görebilirsin. Tanrı'nın devletler için koyduğu doğal yasası böyledir işte. Yaratıklar için belirlediği yok olma günü gelene dek bu böyle sürer. Ondan başka her şey yok olacaktır. 49. Bölüm. Yeni bir devletin nasıl doğduğuna, nasıl yepyeni bir yapıyla ortaya çıktığına ilişkindir. Bilesin ki yerleşip eskimiş bir devlet, kocamışlığa ve yıkılışa uğradığında bir başka devletin doğuşu iki türlü olur. Ya şöyle olur, gölgesi, sınırları, artık küçülüp merkeze doğru çekilen devletin uzak kesimlerindeki illerin valileri bağımsızlığa girişirler. Böylece bunlardan her birinin bir devleti olur, kurucular kendi toplumlarına, kavim ve kabilelerine yeni birer devlet kazandırmış olurlar. Ve kurulan devlet yerleşme, eskime sürecine girer. Yeni devletin kurucusu çocuklarına, azatlılarına kalıt olarak bırakır. Kurulan yeni devlette giderek basamak basamak gelişir, güçlenir. Kimi zaman illerin bağımsızlığa yönelmiş valileri eskimiş devleti ele geçirmek için yarışırlar, vuruşurlar. Ülkenin yönetimini tek başlarına elde etmek için çekişirlerdi. O zaman gücü ötekilere baskın gelen yengiyi sağlar ve çekiştiğinin elindekini de çekip alır. Bu tür tutumlar Abbasi devletinin kocadığı, gölgesinin uzak kesimlerden içlere doğru çekilip küçüldüğü döneminde de görülmüştür. Samanoğulları Mavera-un Nehir'de, Hamdanoğulları Musul ve Şam'da, Tulunoğulları Mısır'da böyle bağımsızlığa yönelmiş devletler kurmuşlardı. Endülüs Emevi Devleti'nin son dönemlerinde de aynı durum görülmüştür. Bu devletin illeri daha önce illerde birer vali durumundaki bölge derebeyleri arasında bölünüp parçalanmıştı. Böylece Endülüs'te birçok feodal devletler ve hükümdarlar doğmuş oldu. Bunlar kurdukları yönetimleri kendilerinden sonrakilere, yakınlarına, azatlılarına kalıt olarak bıraktılar. Bu tür devletler kurulurken bu devletlerle eski devlet arasında savaş olmaz. Çünkü bu tür devletlerin başındakiler elde ettikleri başkanlıklarıyla yetinirler ve bunun ötesine geçip eski devleti savaş ele geçirmeye gerek duymazlar. Ancak eski devlet iyice kocamıştır artık. Bu devletin gölgesi, sınırları çevresinden merkezine doğru sürekli çekiliyordur. Uzanıp çevrede bağımsız olarak hükümet edenlerle uğraşacak gücü de yoktur. Yeni devletin doğuşu şöyle ikinci bir nitelikte de olabilir. Eski devlete komşu toplumlardan ya da kabilelerden biri o devletin dışına çıkabilir. Bu da ya insanları dava çevresinde toplayarak olur ki böyle olabileceğine değinmiştik, ya da gücü güçlü bir topluluğu olan biri, toplumunun bir ulu kişisi, işini daha da büyütmek ister ve topluluğunu devlet kurmaya yöneltir. Topluluğundakiler de eski devletin üstüne gidip baskın gelebileceklerine ilişkin kendilerinde güç görür olmuşlardır. Neden ki eski devletin başına kocamışlık çökmüştür. Bunu fırsat bilen o kişi ve topluluğu için söz konusu devleti ele geçirme yolu açılmıştır artık. Bu topluluktakiler önce hak isteme yoluyla bir denemeye girişirler. Ele geçirme denemelerini başarıya ulaştırana dek tutumlarını sürdürürler. Sonunda eski devletin yönetiminin kalıtına konarlar. İleride de anlatacağımız biçimde. Eksiklerden uzak ve yüce olan Tanrı daha iyi bilir. 50. Bölüm. Yeni devlet, yerleşmiş eski devleti birden yok etme savaşına girişerek değil, uzun süreli boy ölçüşme denemeleriyle ele geçirebilir. Önceki bölümde anlattık ki yeni doğan devlet iki türlü doğar. Birinci türü eski devletin çevrelerinden doğar. Eski devletin bu illerden gölgesi çekildiği, dalgaları kenarlara vurmadığı zaman doğar. Bu tür doğan devletin eski devletle artık bir alıp veremeyeceği çekişmesi olmaz. Daha önce de değindik buna. Çünkü bu tür devletlerin başındakiler ellerine geçirdikleriyle yetinirler sadece. Güçlerinin de sınırına varmışlardır. İkinci türü ise eski devlete karşı kendilerine biat savı ileri süren, baş kaldıran kimselerin girişimleriyle doğar. Bu girişimcilerin eski devleti ele geçirme çabaları da olur kuşkusuz. Çünkü güçleri buna yeter. Bu tür şeylere girişmek ve başarı sağlamak, gerekli ölçüde topluluk gücüyle denkliği sağlayacak ölçüde güçlenmekle olur. Yeni doğan devletin sahipleri kendilerinde bu gücü görünce, eski devletle aralarında ele geçirme ve amaca ulaşma gerçekleşene dek yinelenen ve ardı arası kesilmeyen, başarısı dönüşümlü savaşlar olur. Ama eski devleti ele geçirme çabasında olan yeni devletin kurucuları, birden yok etme savaşına girişerek başarı sağlayamazlar genellikle. Nedeni de şu. Savaşlarda başarı, daha önce de belirttiğimiz gibi, duyguları etkileyen, karşı yanda kuruntular, korkular yaratan bir nice içsel oluşumlarla elde edilebilir. Sayısal durum silah ve canla başla savaşmak başarının sağlanacağını vaat eder nitelikte olabilirdi. Bu öbür nice içsel oluşumlar karşısında yetersiz kalıp dayanamayabilir. Daha önce de söz etmiştik bundan. Onun için hile savaşta başvurulan en yararlı yoldur ve başarıların çoğu da bu yolla elde edilir. Onun için peygamber savaş hiledir demiştir. Eski devlette alışılagelen töreler, görenekler daha önce de yer yer anlatıldığı gibi devlete boyun eğmeyi zorunlu duruma getirmiştir. Bu yüzden yeni devletin sahibinin başına çok işler açılabilir. Kendine uyanların ve gücünü oluşturan halkın savaş istekleri kırılabilir. Çok yakın dostları, yakınları kendini destekleyip boyun eğebilirler. Her şeyi göze alarak işe girişebilirler de geri kalan çoğunluk bu tutumu göstermeyebilir. Yerleşmiş, eski devlete boyun eğme inancından doğan söz konusu içsel oluşumlar nedeniyle içlerine korku düşmüş olabilir. Bu da onların güçlerini kırabilir. Dolayısıyla yeni devletin sahibi ne yapsa da yerleşmiş devletin sahibini yenmeye güç yetiremeyebilir. O zaman sabır ve uzun süreli bir uğraşı yoluna dönebilir. Yerleşmiş devletin kocamışlığı iyice kendini gösterene ve toplumunun o devlete boyun eğme ilişkin inançları yıkılana dek. O zaman artık yeni devletin kurucularında gerçek anlamda bir hesaplaşma için bir azim ve istek doğabilir ve zafer, eski devleti ele geçirme gerçekleşebilir. Şundan dolayı da birden yok edişmeye gitmemek, uzun süreli uğraş yolunu seçmek gerekir. Yerleşmiş eski devletteki egemenler de egemenliklerinin uzun zamandan beri süre gelmiş olmasından ötürü mali olanakları oldukça çok bulunur. Bunlar mutluluklara ve alınacak tatlara ilişkin olanaklarını genişletmişlerdir. Devlet için toplanan mali olanakları başkalarına değil kendilerine ayırmışlardır. Bu nedenle haralara güzel atlar bağlayıp besleme, güzel silahlar kullanma gibi şeyler de çok bulunur onlarda. Krallara, hükümdarlara özgü ululuk gösterileri büyük olur. Eski devletlerin hükümdarları bolca bağış akıtırlar tüm bu görünüşlerle, düşmanlarının yüreklerine korku salarlar. Yeni devletin sahipleri ise bunlardan yoksundurlar. Çünkü daha ilkellik dönemindedirler, yoksulluk ve sadelik dönemindedirler. Onun için eski devletin durumlarına ilişkin iletilenler yüreklerine korkuyla karışık kuruntular düşürür. Bu yüzden onlar da birden karşı karşıya gelip vuruşmaktan çekinirler ve uzun süreli savaşın yolunu seçerler. Eski devlet kocamışlığa iyice gömülene ve bu devlette gerek koruyucu güçler gerek mali olanaklar yüzünden çöküntüler iyice kendini gösterene dek. O zaman yeni devletin sahibi eski devleti ele geçirme fırsatını kollayarak uzun süreden beri verdiği savaşımının sonucunu almak üzere basar ele geçirir eski devleti. Tanrı'nın kulları için koyduğu doğal yasadır bu. Şundan dolayı da birden yok edişmeye girişmemek, uzun süreli savaşım yolunu seçmek gerekir. Yeni devletin yöneticileriyle eski devletinkiler arasında soy-sop, gelenek-görenek yönlerinden ve daha başka yönlerden ayrılıklar vardır. Bunlar üstünlük yarışı ve gösterisi içindedirler. Neden ki aralarına birbirleriyle uğraşma kurdu düşmüştür. Berikiler öbürlerinin devletlerini ele geçirme eğilimini göstermişlerdir. Bu yüzden iki devletin başındakiler ve halklar arasında gizli ya da açık bir uzaklaşma olmuştur. Bu ortamda yeni devletin başındakiler eski devletin başındakilerin durumlarına ilişkin içten yıkmaya olanak verecek kapalı ya da açık türden işe yarar bir bilgi edinemezler. İki devletin arasındaki normal ilişkiler kesik olduğu için. Dolayısıyla çekingen biçimde sadece hak isteme planında kalırlar ve bunu aşarak birden yok edişme savaşına atılmazlar. Sonunda eski devletin ortadan kalkmasına, ömrünün son bulunmasına Tanrı izin verir. Devletin tüm kesimlerinde çöküntüler oluşur. Yeni devletin sahipleri içinde bir zamanlar kendileri için kapalı kalan durum aydınlanmış olur. Eski devletin kocamışlığına ve dağılmasına ilişkin durum. O sırada yeni devletin sahiplerinin güçleri de artmıştır. Eski devletin illerinden parçalar elde ettikleri ve kenarından kıyısından topraklar sağladıkları için. İşte o zaman birden saldırıp yok edişme savaşına girişme konusunda düşüncelerini birleştirerek tek el gibi olurlar. Çünkü azimlerini baltalayan korkular, kuruntular da gitmiştir artık içlerinden. Uzun süreli uğraşma aşaması da sona ermiştir ve bu son aşamada ele geçirme işi ivedilikle gerçekleştirilir. Abbasi devletinin kuruluş döneminde bu gerçeği görebilirsin. Şiiler, Abbasileri desteklemeye karar verdikten ve yönetimi Emevilerin elinden almak için toplandıktan sonra Horasan'da 10 yılı aşkın bir süre savaşım vermişlerdi. Bu uzun süreli savaşım sonucunda ancak başarı ortamı yeterince oluşmuş ve ancak ondan sonra basıp Emevi yönetimini ele geçirebilmişlerdi. Aynı gerçek, Taberistan'daki Alevilerin Deylem'de halifelik savıyla ortaya atılışlarında da görülebilir. Ancak zamanla Deylemliler, Alevilere evet dediler ve zamanla güç elde edildikten sonra Taberistan yöresi ele geçirebildi. Sonra Alevilerin yönetimi sona erince Deylemliler, İran devletine, Arap ve Acem Irak'ına saldırdılar. Sonra uzun yıllar sabırla savaşımlarını sürdürdüler, sonunda İsfahan'ı, sonra da Bağdat'ta halifeyi ellerine geçirdiler. Ubeydilerin durumu da bu gerçeği ortaya koyar. Kurucuları Abu Abdullah Şii, 10 yılı aşkın bir süre Batı Afrika'da Berber kabilelerinden Kütami oğullarının desteğiyle savaşım vermişti. Kuzey Afrika'da egemen Alep oğullarının ellerinden yönetimlerini almak istiyordu. Uzun süreli savaşımın sonunda başardı ve Ubeydiler Batı Afrika'nın da tümünü ele geçirdiler. Sonra Mısır'a yöneldiler. Burayı ele geçirmek için yaklaşık 30 yıl savaşım vererek beklediler. Bu süre içinde her an asker ve donanma hazırlığı yaptılar. Onlara karşı koymak için Bağdat'tan ve Şam'dan, karadan ve denizden destek güçler gönderildi. Ama onlar uzun süreli hazırlıklarının ürününü alarak basıp İskenderiye'yi, Feyyum'u ve Said'i ele geçirdiler. Yönetimlerinin sınırları buralardan da geçip Hicaz'a ulaştı. Ubeydiler Mekke'ye ve Medine'ye varmayı başardılar. Sonra komutanları Cevher el-Katip askerleriyle birlikte Mısır ülkesine girdi ve burayı ele geçirdi. Burada egemen olan Tugaç oğullarının El-Ahşit, Akşit devletini, Akşitler devletini kökünden söküp attı. Komutan Kahire kalesini yaptırdı. Sonra Ubeydiler, Fatımilerin, halifesi Muizliddinillah, Muiziddin halifelik dönemi miladi 953-975 buraya geldi. Bu olay Ubeydilerin İskenderiye'yi ele geçirişlerinin yaklaşık 60. yılında oldu. Doğrusu 55. yılında çünkü İskenderiye'nin ele geçirilişi Hicri 301 miladi 913'te, Mısır'ın ele geçirilişi ise Hicri 358 miladi 968'de olmuştur. Selçukluların devletinde de aynı gerçeği görebilirsin. Türk hükümdarları olan Selçuk oğulları Samanoğulları devletini ele geçirip de Mavera-un Nehir'e geçtiklerinde burada yaklaşık bir 30 yıl bekleyip fırsat kollama aşaması geçirdiler. Sebük Tekin oğulları Gaznelilerin Horasan'daki yönetimlerini ele geçirmek için uzun süreli bir savaşıma girişmişlerdi. Sonunda onların buradaki yönetimlerini ele geçirdiler. Selçuklular daha sonra Bağdat'a yürüdüler, Bağdat'taki yönetime el koydular, halifeyi etkileri altına aldılar. Nice zaman uğraşıdan sonra başardılar bunu. Bunların ardından Tatarların, Moğolların yaşadıkları yörelerden Hicri 617'de, Miladi 1220'de ortaya çıkıp uzun süreli savaşımlarla fırsat kollamaları da aynı gerçeği anlatır. Bunlar ancak 40 yıl süreyle savaşım verdikten sonra istilalarını tamamlayabilmişlerdir. Batı Afrikalıların durumlarında da aynı gerçeği görebilirsin. Lemtuna kabilesi içinden çıkan murabıtlar, Batı Afrika'da Meygra ve egemenlerine karşı baş kaldırıp uzun süreli, yıllarca süren bir savaşım vermişler, sonunda o egemenlerin yönetimlerini ele geçirmişlerdi. Sonra muvahhidler çıktı ortaya. Bunlar da Lemtune kabilesi egemenlerine, murabıtlara karşı kendileri için çağrıda bulundular ve yaklaşık 30 yıl süren bir sabırlı savaşımla zafer için fırsat kolladılar. Geriden geriye savaşmışlar, sonunda da saldırıp Marakeş'teki başkentlerini ele geçirmişlerdir. Zenate kabileler topluluğundan Mirin oğulları da öyle. Bunlar da muvahhidlere karşı baş kaldırmışlar ama yaklaşık 30 yıl kadar kesin başarı günü için bekleme dönemine girerek uzun süreli savaşım vermişlerdir. Sonunda ise Fas'ı ele geçirmeyi başarmışlardır. Mirin oğulları Fas'la birlikte Fas'ın illerini de ele geçirdiler. Bunlar bir 30 yıl daha savaştılar, sonra da muvahhidlerin elinden Marakeş'teki başkentlerini de aldılar. Bunların hepsini bu yönetimlerle ilgili tarih bölümünde anlatacağız. İşte yeni devletlerle yerleşmiş, eski devletler arasındaki karşılaşmalar ve uzun süreli savaşlar böyle olmuştur. Tanrı'nın kulları arasına koyduğu bir doğal yasadır bu. Tanrı'nın koyduğu bu doğal yasalarda bir değişiklik bulamazsın. Anlatılan görüşe İslam fetihlerindeki durum öne sürülerek itiraz edilemez. Müslümanların İran ve Bizans illerini ele geçirmeleri peygamberin ölümünün 3. 4. yıllarında nasıl gerçekleşti denerek karşı çıkılamaz. Çünkü bu Tanrı'nın iyiliği üzerine olası peygamberimizin mucizelerinden biriydi. Bunun sırrı da Müslümanların düşmanlarıyla savaşa çıkarken kutsal savaşları uğruna ölümü göze almalarındadır. İnançlarından gelen bir bilinçle oluşmuştu bu tutum. Sonra Tanrı Müslümanların düşmanlarının yüreklerine korku salmıştı. Birbirlerini yalnız bırakma eğilimini vermişti. Tüm bunlar yeni devletlerin eski devletlerle savaşları alanında olağan olmayan durumlardır. Olağanüstü olunca da Tanrı'nın iyiliği üzerine olası peygamberimizin bir mucizesi diye kabul etmek gerekir. Bu durum İslam toplumunda alışılan şeydir sadece. Mucizelere olağan şeyler benzetilerek kıyas yapılamaz. Bu mucizeli durumlar gösterilerek anlatılan görüşe karşı çıkılamaz. Eksiklerden uzak ve yüce olan Tanrı daha iyi bilir. Başarı onunladır. 51. Bölüm. Devletlerin son dönemlerinde görülen nüfus artışları, uygarlıkta gelişmeler, sık yapılar ve ardından gelen kitle ölümleri, ölü, boş topraklar ve açlıklar. Biliyorsun, daha önce sana açıklandı ki devlet ilk döneminde ülkesinde sevecenlik, arkadaşça tutum, halkına normal davranmakta titizlik gösterme gereğini duyar. Bu tutum yönetim dine dayalıysa dinden gelir ya da devletler için doğal olan ilkel, karmaşıklıktan uzak, dönemde bulunmanın gerektirdiği iyi geçinme, inceleyip sık dokunmama gereğinden kaynaklanır. Yönetim sevecen seve iyilikçi ise halkın istekleri gelişip genişler ve herkes üretimin artması uygarlığın gelişmesi için çalışır ve ülkenin bayındırlaşması için olanaklar hazırlar. O zaman hem üretim ve uygarlıkta gelişme hem de giderek nüfusta artma olur. Ama tüm bunlar birdenbire olmayıp zaman zaman gelişerek olacağı için izi eseri bir kuşak sonra kimi zaman iki kuşak sonra ortaya çıkar. İki kuşak geçince devlet ömrünün doğal olan sonuna varmaya yüz tutar. O sırada bayındırlaşmanın ve olgunlaşmanın en ileri ve doruk noktasına varmıştır. Sakın şöyle bir itiraz yöneltmeyesin. Yukarıda anlatılmıştı ki devletin sonlarına doğru halkla eksilme olur, kötü yönetim olur. Doğru bu olur, devletin son dönemlerinde. Ama bunun doğru olması burada söylediklerimizle çelişmez. Çünkü devletin son dönemlerinde her nedenle eksilme olur, her nedenle devletin gelir kaynaklarında, vergi toplamında azalma oluşursa da bu eksilmenin ve azalmanın nüfusta somut bir seyrekleşme, üretimde ve uygarlıkta somut bir gerileme biçiminde kendini göstermesi zamanla olur. Çünkü doğal nitelikli gelişmeler zaman içinde derece derece giderek olgunlaşır. Devletin son dönemlerinde kıtlıklar, açlıklar ve ölümler çoğalır. Çok çölü topraklar meydana gelir. Bunun nedeni üzerinde duralım. Önce açlıkların, kıtlıkların nedeni. Devletin son dönemlerinde üretici halkın malına el uzatılması, halka ağır vergiler yüklenmesi yüzünden üreticilerin, çiftçilerin çoğunlukla ellerini üretimden çekmeleridir. Bir de devletin kocamışlığı yüzünden beliren kargaşanın, vurup kırmaların üretici halkın azalmasına yol açması, başkaldırmaların çoğalmasıdır. Bu yüzden genellikle tahıl ürünleri yeterince biriktirilemez. Oysa iyi tarım yapma olanağı, bol tarım ürünleri elde etme olanağı her yıl elde edilemez. Olanaklar her yıl aynı düzeyde sağlanamaz. Yeryüzünün doğası, yağmurların çok ve az olması sonuçları her zaman etkiler. Yağmur güçlü olur, güçsüz olur, az olur, çok olur ve bununla doğru orantılı olarak da tahıl, meyve ve hayvansal ürünler kimi zaman bol, kimi zaman az olur. İnsanlar ancak yiyeceklerini biriktirip geleceğe saklayarak bir güvence sağlamış olabilirler. Bu biriktirip geleceğe saklama işi gerçekleşmediği zaman halk büyük ölçüde kıtlığa, açlığa düşer. Bu sırada tahıl pahalanır, yoksul halk yiyeceğini almaya güç yetiremez, yokluğa sürüklenir. Kimi yıllar ürünlerde böyle darlık olurken daha önceden de bir biriktirme ve saklama olmamışsa tüm halkı açlık sarar. Ölümlerin kitle ölümleri biçiminde artmasının, toprakların boş kalmasının nedenine gelince. Bunun nedenleri çoktur. Anlattığımız biçimde kıtlıkların, açlıkların çoğalması, devletteki çöküntüler yüzünden kargaşanın artması ve bu yüzden her şeyin altüst olması, kargaşa ortamında adam öldürme olaylarının alıp yürümesi ve veba türünden hastalıkların meydana gelmesi birer nedendir. Vebanın nedeni ise genellikle havanın bozulmasıdır. Havanın bozulması nüfus yoğunluğu ve konutların, yapıların sıklığı yüzünden olur. Çünkü bu ortamda havaya pis kokular karışır, havanın nem oranı sağlığa zarar verecek oranlara çıkar. Yaşamsal ruhun, hayvani ruhun, besini olan ve onun yaşamı için gerekli bulunan hava bozulunca da bozukluk canlının iç yapısına geçer. Bozukluk çoksa ciğerde hastalık oluşur. İşte taunlar, vebalar, salgın hastalıklar da bu tür hastalıklardandır. Ciğerde oluşan hastalıklar. Bozulma çok güçlü değilse bile kokuşmalar çoğalıp artar yine de. O zaman da canlıların iç yapılarında ateşli hastalıklara yol açan hastalıklar oluşur çokça. Gövdeler hastalanır ve ölebilir. Tüm bunlara yol açan kokuşmuşlukların, zararlı rutubetlerin artmasının nedeni, devletin son dönemlerinde nüfusun yoğunlaşması, konutların ve yapıların sıklaşmasıdır. Devletin ilk dönemindeki güzel yönetim, halka gösterilen sevecen tutumun, halka pek çok yük yüklememe nedeniyle gelen sevincin üretime ve uygarlığa yönelmenin doğal sonucudur. Bunun böyle olduğu açıktır. Bundan dolayıdır ki felsefe dalında yer verilen yerleşme merkezlerinde yapılar arasında yer yer boşluklar, boş alanlar olması sağlıklı yaşam için zorunludur. Biçiminde bir söz vardır. Gerçekten de öyle boş alanlar olmalıdır ki temiz hava dalga dalga gelip canlıların yol açtığı kirlilik nedeniyle oluşmuş olan bozuk, kokuşmuş havayı alsın götürsün. Bozuk hava gitsin ve yerine sağlıklı hava gelsin. İşte bir de bundan dolayıdır ki nüfus yoğunluğu ve sık yapılar olan kentlerde başka kentlerden daha çok kitle ölümlerine rastlanır. Örneğin Doğu'da, Mısır'da ve Batı Afrika'da, Fas'ta. Tanrı ölçüsünü dilediği biçimde koyar. 52. Bölüm. Beşeri mutluluğun sürdürülmesi için bir yönetim sistemi ve belirli bir politika zorunluluğu. Biliyorsun, toplumsal yaşam insanlar için vazgeçilmeyecek bir zorunluluktur diye birçok kez belirttik. Üzerinde durup konuştuğumuz umranın anlamı da budur. Şunu da birçok kez anlattık ki toplumsal nitelikte bir arada yaşayan insanların kendisine başvuracakları bir düzenleyicinin, buyuranın, kamuya egemen birinin bulunması da zorunludur. İşte bu buyurucu egemenin egemenliği ya Tanrı'dan gelme bir şeriata dayalı olur, öyle ki Tanrı elçilerinin kendilerine gönderdiği sevap ve ceza hükümlerini taşıyan bildiriye, yönetilenlerin inanmaları, o buyurucu egemene boyun eğmelerini gerektirir ya da akla dayalı bir yönetim niteliğini taşır. Öyle ki halkın yararına olan şeyleri görebilen, iş yapabilen, o buyurucu egemenin erdemini, yönetilenlerin inanmaları ona boyun eğmelerini gerektirir. Bu iki durumdan birincisinde yönetilenlerin buyurucu egemene boyun eğmelerinden kendilerine hem dünya için hem de ahiret için yarar sağlanır. Neden ki şeriat koyucu hem dünyadaki yaşam ve gelecekleri yönünden nelerin elverişli olduğunu bilir hem de kulların ahirette kurtuluşlarına uygun şeyleri gözetir. İkinci durumdaysa yönetilenlerin boyun eğmelerinin yararı yalnızca dünya için olur. Senin felsefeci çevreden duyduğun kent yönetimi burada üzerinde durduğumuz yönetim anlamında değildir. Çünkü kent yönetiminin felsefecilere göre anlamı şudur. Bir arada yaşayanlardan her birinin kendisi ve halkı için uyması gereken politika kuralları. Felsefecilere göre herkes bu kurallara uymalı ki bir arada yaşayanlar kendileri için doğrudan bir buyurucu egemene gerek duymasınlar. Bunun sağlanabildiği topluluğun yaşadığı kesime erdemli kent, El Medine Tül Fadıl'a uyulması gereken yasalara, kurallara da kent yönetimi. Kent yönetim tüzüğü, kent politikası, Es Siyasetül Medeniye adını verirler. Dipnot, ünlü Türk düşünürü Farabi'nin şu adları taşıyan kitapları vardır. El Risaletu fi Arai Ehlil Medine Tilter Fadıla, Erdemli kent halkının oylarına ilişkin kitapçık. El Kitabu Siyasetil Medeniye, kent yönetimine ilişkin kitap. Yönetim, politika derken filozofların burada anlatmak istedikleri kamu yönetimi değildir. Çünkü bu kamu yönetimi onların sözünü ettiklerinden başka şeydir. Onların işledikleri erdemli kent kolay kolay gerçekleşmez, gerçekleşmesi çok uzak bir olasılıktır. Onlar da zaten yalnızca varsayarak öyle bir kent yaşamı üzerinde görüş ileri sürüyorlar. Biraz önce sözünü ettiğimiz akla dayalı yöntem iki türlüdür. Birincisi, kamu yararına olan işler, bir de ayrıca başta bulunan egemenin, hükümdarın, halkını neye göre, hangi doğrultuda, nasıl yöneteceğine ilişkin ilkeler göz önünde tutulur. İşler ona göre yürütülür. İranlıların yönetimi böyledir. Bu düşünsel yanı, gerekçesi, felsefesi olan bir yönetim türüdür. Tanrı, peygamber ve halifeler döneminde Müslümanlara bu tür yönetime gerek duyurmamıştır. Çünkü gerek kamu yararına olan işler, gerek özel konular, edep kuralları alanındaki şeriat hükümleri o tür yönetime gerek bırakmamıştır. Hükümdarı ilişkin hükümleri de içerir şeriat hükümleri. İkinci tür yönetimde yalnızca baştaki egemenin kendisi için elverişli hükümler göz önünde tutulup yürütülür. Daha kolay nasıl yöneteceğine, eziciliği ve kolunun uzun olduğunu nasıl göstereceğine ilişkin ilkeler göz önünde tutulur. Kamu işleri ise buna bağlı olarak yürütülür. Müslüman olsun olmasın, İran dışındaki tüm dünya hükümdarları halklarını bu yönetim türüyle yönetirler. Ancak İslam hükümdarları bu yönetim türünü güçleri yettiği ölçüde şeriat gereklerine göre yürütmeye çalışırlar. Bu durumda İslam hükümdarlarının bu yönetim türündeki yasaları, şeriat hükümlerinden ve ahlaksal kurallardan, bir de doğal toplumsal yasalardan ve devletin gücünün dayandığı topluluğun zorunlu gereklerinden alınıp derlenmiştir. İslam hükümdarlarının yönetiminde önce şeriata, sonra düşünürlerin ahlak kurallarına, hükümdarların gidişlerine ve yönetim biçimlerine uyulur. Bu yönetim türü için yazılanların ve emanet olarak bırakılanların en güzeli, Hüseyin oğlu Tahir'in ölümü miladi 822, oğlu Abdullah'a yazdığı mektuptur. Halife Memun Abdullah'a Rakka ve Mısır valiliklerini verdiği zaman babası Tahir, ünlü mektubunu yazmış ve kendisine uymasını istediği öğütlerde bulunmuştu. Halkı yönetirken ve yetkisini kullanırken uyması gereken dinsel, ahlaksal kuralları, şeriata ve hükümdarlığa özgü politikayı eksiksiz içeren öğütlerdi bunlar. Tahir bu öğütlerle oğlunu güzel ahlaka, hiçbir hükümdar ve yöneticinin vazgeçemeyeceği güzel tutuma ve davranışlara yöneltmek istemişti. Mektup şöyledir. Tahir'in oğluna yazdığı halkı nasıl yönetmesi gerektiğini anlatan mektubu. Rahman ve Rahim olan Tanrı'nın adıyla başlarım. Gelelim bundan sonrasına. Önce tek ve ortağı olmayan Tanrı'ya karşı gelmekten sakınmalı, ondan korkmalı, o güçlü yüce olanın her an seni denetimi altında tuttuğunu unutmamalı ve onun hışmına uğramaktan uzak kalmaya çalışmalısın. Halkını gece gündüz koru. Tanrı'nın senden ayırmadığı sağlıklı yaşamı her zaman an ve bundan sonun için, varacağın, duracağın, sorulacağın konu ve gün için yararla. Hesap gününde yararlanacak yararlı işlerde bulun sağlığında. Ondan ötürü ki Tanrı seni korusun ve kıyamet gününde cezana çarpılmaktan, acı veren azabından kurtarsın. Çünkü Tanrı sana iyilik etmiştir. Tanrı'nın kullarından işlerini yönettiğin halkına sevecenlik göstermeyi sana gerekli bir görev olarak yüklemiştir. Yönettiğin kimseler için de adaletli davranmanı, bu arada Tanrı'nın hakkını ve herkes için çizdiği sınırları gözetmeni, yönetilenlere gelecek zararları göğüslemeli, onların çoluk çocuklarını, ırzlarını, namuslarını ve kanlarını korumanı, yollarına, yurtlarına güvenlik sağlamanı ve onları rahat bir ortamda yaşatmanı da gerekli kılmıştır sana. Tanrı, sana gerekli kılıp yüklediği görevlerin üstesinden gelemediğin zaman seni hesaba çeker, seni durdurur, sana sorar. Öncelik vererek ve erteleyerek yaptığın işlerin karşılığını verecektir o. Öyleyse tüm anlayış gücünü, aklını kullanarak ve gözünü açarak bunları düşün ve bunları düşünmekten seni hiçbir şey alıkoymasın. Bunlar senin işlerinin başında ve göz önünde bulundurman gerekenlerin en önünde gelir. Tanrı'nın seni durdurup ilk hesaba çekeceği konular da bunlardır. Senin de kendini ilk gerekli göreceğin ve kendini yönelteceğin konular bunlar olmalıdır. Öyleyse Tanrı'nın sana farz kıldığı 5 vakit namazını sürekli kılmalısın. İnsanlarla yan yana, cemaatle kılmalısın, yoluyla, yordamıyla kılmalısın. Namaz için abdestini güzelce almalısın. Namaza girerken Tanrı'yı anarak başlamalısın. Kur'an'ını düzgün okumalısın. Rükûnu, secdeni, tahiyelerini, aradaki oturuşlarını eksiksiz yerine getirmelisin. Namazda düşünceni toparlamalı, neye yöneldiğini bilmeli, seninle birlikte ve yönetiminde olan cemaati de bunu özendirmelisin ve buna yatkınlaştırmalısın. Çünkü güçlü ve yüce olan Tanrı'nın da söylediği gibi namaz çirkin ve yatsınası şeyleri önler. Dipnot, Ankebut Suresi ayet 45. Sonra bunun hemen ardından peygamberin sünnetlerine ve ahlaksal ilkelerine uyarak işe koyulmalısın, peygamberden sonra gelen iyi kişileri izlemelisin. Önüne bir iş çıktığında o işte sana yardımcı olması için güçlü ve yüce olan Tanrı'nın iyiliğini ve seni korumasını dile. Tanrı'nın kitabında yer verdiği buyruğuna, yasağına, helaline, haramına uyarak işin üstesinden gelmeye çalış. Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerine olası peygamberinden anlatıla gelenlerdekileri de göz önünde bulundurarak konuyu sonuculaştır. Sonra güçlü ve yüce olan Tanrı'nın isteğine göre halk içinde hakkı gözet. Adaletten sapma. Hoşlanmana ya da hoşlanmamana, insanların sana yakın ya da uzak olmalarına göre davranma. Fıkha ve fıkıhçılara, hukuka ve hukukçulara, dine ve din bilginlerine, güçlü ve yüce olan Tanrı'nın kitabına ve bu kitaba uyarak davrananlara öncelik ver. Çünkü kişinin süsleneceği şey, dinde bilgi sahibi olmak, bunu istemek, buna başkalarını özendirmek ve güçlü, yüce olan Tanrı'ya nelerle yaklaşılabileceğini bilmektir. Çünkü bu iyi olan şeylerin tümüne götürür, iyiliğe doğru kılavuz olur, iyinin, yararlının yolunu gösterir, günah olanları, zararlıları da tümüyle önler. Tanrı'nın vereceği başarıyla kişinin Tanrı'yı tanıması, yüceltmesi daha yüksek düzeyde olur. Kişi geleceği, ahireti için en yüksek dereceleri alır. Tüm bunlarla birlikte bu niteliklerin sende görülmesi, halkın senin yetkine saygısını, senin egemenliğini gözlerinde büyütmesini, sana ısınmasını, sana güvenmesini sağlar. Tüm iş ve davranışlarında ölçülü ol. Yararı bundan daha açık, bundan daha sağlam, güvenceli, erdemleri bundan daha çok toplayan bir tutum olamaz. Ölçülü, dengeli olmak, dürüstlüğün, doğruluğun, dürüstlük ve doğruluk başarının, başarıysa mutluluğun yolunu gösterir. Dinin ve peygamberin yol gösterici ilkelerinin ayakta durması da ölçülü olmakla sağlanabilir. Öyleyse dünya yaşamının her kesiminde ölçülü, dengeli olma yolunu seç. Ahiretin sevabı, güzel ve yararlı işleri, bilinen sünnetleri, doğru yolun ve Tanrı yardımının belirtilerini arayıp izlemekte eksik davranma. Çok iyilik et, çok çalış. Tanrı'nın hoşnutluğunun amaçlandığı, Tanrı'nın dostlarıyla birlikte keramet yurdunda, cennette, arkadaşlık, komşuluk istendiği sürece bu tutum gösterilmelidir. Bilesin ki dünya işlerinde ölçülü olmak, gücü artırır, günahları eritir. Kuşkusuz içini bundan daha rahatlatacak, işlerini bundan daha iyiye götürecek bir tutum olmaz. Öyleyse bu tutumu göster ve bu tutumla doğru yolu bul. O zaman işlerin sonuculaşacak, gücün artacak, genel işlerinde, özel işlerinde yoluna girecek. Güçlü ve yüce olan Tanrı için iyi düşün. İyi düşün ki halkın sana bağlansın ve sen onları sağlıklı yönlendirebilesin. Tüm işlerde Tanrı'nın hoşnutluğuna yol bulmaya çalış. O zaman Tanrı'nın iyiliği senin üzerinden eksilmeyecektir. Görev verdiğin herhangi bir konuda hiç kimseyi durumu iyice aydınlanmadan suçlama yoluna gitme. Çünkü perde arkasına saklanarak tuzakları hazırlamak ve görevliler hakkında dayanaksız sanılarda bulunmak en büyük günahtır. Öyleyse politikanı, çalışma arkadaşlarını her zaman iyi sanıda bulunacak biçimde düzenle. Onlar hakkındaki kötü sanıları at ve tümüyle sil. Böyle yapman onları senin daha rahat yönetebilmeni ve kendilerini işlerine daha çok vermelerini sağlayacaktır. Tanrı'nın düşmanı şeytanı kendine dayanak alma. Şeytan senin küçük bir zayıf noktandan bile yararlanarak içine çalışma arkadaşların hakkındaki kötü sanın nedeniyle doğan kaygı salabilir. Yaşamının tadını berbat eden o kötü sanı nedeniyle. Bil ki iyi sanı herkes için iyi düşünmek ile güç ve rahatlık elde edersin. Görmek istediğin işlerini iyi düşüncelere yer vererek gör. Böyle olman insanlara seni sevmeyi itecek ve tüm işlerinin yoluna girmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte arkadaşlarına ilişkin olan iyi sanın ve halkın olan sevecenliğin seni gerekli soruşturmayı yapmaktan, işleri kurcalayıp denetlemekten geri bırakmamalıdır. Yardımcılarının işleriyle doğrudan ilgilenmen, halkın için ayağını denk alarak davranman, gereksinimlerini incelemen ve ağır yüklerini yüklenmen, bunların dışındaki her şeyden daha kolay gelmelidir sana. Çünkü böyle bir tutum göstermek dini ayakta tutar, peygamberin yolunu da yeniden güçlendirir. Tüm bu konularda içtenlikli, temiz amaçlı ol. Yaptığı işin sorumluluğunu bilen, iyi davranışı nedeniyle kendini ödüllendiren, kötü davranışından ötürü kendini yargılayan kimsenin tutumunu göstererek kendini yönlendir ve öz eleştiriden kaçma. Çünkü Tanrı, dini insanlar kötülükten korunsunlar, güçlensinler diye koymuştur. Dini kendisini kötülüklerden sakınma aracı yapan, dinin buyruklarına uyarak kötülüklerden uzaklaşan kimseleri Tanrı yüceltir ve güçlü kılar. Yönettiğin halkı dinin yoluna, dinin en doğru olan yoluna göre yönet. Suçluları suçluların durumlarına ve hak ettiklerine göre Tanrı'nın gösterdiği cezalandırma sınırları içinde cezalandır. Bu ceza hükümlerini işlemez, geçersiz kılma, önemsemezlik de etme. Cezayı hak etmiş olanların cezalarını geciktirme de. Çünkü senin bu konuda gevşek davranman herkesin senin ilgili iyi sanısını baltalar. Yönetiminde bu konuda biline gelen neyse ona uy. Alışılmadık şeylerden, bid'atlerden ve kuşku veren durumlardan sakın. Sakın ki dinini esenliğe, kişiliğini olgunluğa kavuşturabilesin. Bir söz verdiğin, bir sözleşme ve antlaşma yaptığın zaman gereğine yeterince uy. Bir yarar sağlayacağın ilişkin söz verdiğinde eksiksiz yerine getir. Kötülüğü iyilikle karşıla ve iyilikle sal. Kınanırlığı, aybı olan herkesi hoş gör. Dilini yalandan, yanlıştan koru. Kovuculara, fitnecilere kız. Çünkü ister hemenki, ister daha sonraki işler olsun, tüm işlerin bozulmasında en başta gelen etken yalancıya yaklaşmak ve yalana kalkışma cesaretini vermektir. Neden ki yalan günahların başı, kovulculuksa günahların son kertesi sayılır. Çünkü kovculuk buna kendini kaptırmış kimseyi iflah etmez. Kovculuğa kulak veren kimse de sağlam arkadaş edinemez ve bu kimsenin hiçbir işi yoluna girmez, iyi ve dürüst kişileri sev. Gerçekten onurlu olan kimseleri, layık oldukları tutumu göstererek güçlendir. Güçsüzlere yardım et, yakınlarının yakınlık bağını pekiştir. Tüm bunlarda Tanrı'nın hoşnutluğunu gözet, buyruğunu yüceltmeyi amaçla. Tüm bu işlerde Tanrı'nın vereceği karşılığı ve ahiret mutluluğunu iste. Kötü isteklerden, zulüm eğiliminden uzaklaş. Görüşlerini bu eğilimlerden arındır ve bunlardan arındığını halkına göster. Yönetimlerine adaletle mutluluk getir. İçlerinde hakkı ve hukuku egemen kıl ve seni doğru yola götürecek bilgiyle yönet halkını. Öfkelendiğin zaman kendine egemen ol, yumuşak ve ağır başlılığı yeğle. Parlamaktan, hafiflikten, bencillikten, böbürgenlikten sakın yöneldiğin yolda. Sakın nasıl olsa egemenim, dilediğimi yaparım deme. Çünkü bu tutum hızla eksik düşünceye, Tanrı'ya ilişkin inanç azlığına götürür. İşinde yalnızca Tanrı hoşnutluğunu amaçla ve Tanrı'ya katkısız bir inanç besle. Bil ki mülk gerçekte subhan ve yüce olan Tanrı'nındır, o dilediğine verir, dilediğinden de alır onu. Hükümdarın nimetin değerini bilemeyen arkadaşlarından ve devlet içinde kendilerine genişçe nimet verilmişlerden daha çabuk nimetleri ellerinden giden ve nimetleri daha çabuk cezaya dönüşen kimseler bulamazsın. Hele bunlar Tanrı'nın nimetlerine, iyiliklerine karşı nankörlük ettikleri ve Tanrı'nın iyilik olarak kendilerine verdiği olanakları halkı ezmek için kullandıkları zaman. İçindeki tutkulardan sıyrıl, hazırladığın azığın ve biriktirdiğin hazinen, iyilik ve kötülüklerden sakınma azığı ve hazinesi olsun. Halkın durumunu düzeltmek için olsun, halkın yaşadığı yerleri bayındır kılmak için olsun. Kendini halkın işlerine verip, kamu yararına olan şeyleri araştırmak için olsun. Halkın kanını canını korumak için olsun ve güç durumlarda olanlara yardım etmek için olsun. 6. kaset, 1. yüzün sonu.